Ben Bora.
Ben Berkay.
Kayıt Başladı Podcast'ını dinliyorsunuz.
Geçmiş hep bir özlem duyuyoruz buna.
Anılar anılarımız Berkaycığım. Güzel günler, tatlı günler.
Acaba geçmiş hep güzeldi de. Ya da biz kötülerini hatırlamıyor muyuz?
Biz öyle mi kirlettik bir... acaba geçmişi?
Olabilir. Acaba beynimizde öyle bir sistem var yani. Kötü hatıraları sil. Geçmişe bakmış olduğun zaman sadece güzellerini hatırla.
Evet.
Ve o yüzden özlem duy diye bir şey mi var?
Bence var.
Problem
kesinlikle.
Bence bu.
Bence de. Psikolog varsa dinleyenlerimiz de terapi için hazırız biz.
Evet, biz arayabilirler beraber. Evet. Yumuş yumuşuz. Şimdi bir güzel bir uygulama haberimiz var.
Evet.
Haberimiz, uygulama köşemizde. Öyle bir köşemiz yok ama geçen görmüş olduğum bir uygulama var. Oldukça hoşuma gittim. Konuya da bundan dolayı böyle girmek istedim. Bir verasyon uygulaması yapmışlar. Yani nedir verasyon uygulama? Yaşları genç olanlar belki bilmeyebilirler dinleyenlerimiz ama eskiden VAS ve Betamax şeklinde iki video türümüz vardı. Küçük kaset, büyük kaset şeklinde. Onların görüntüsünün kendine has bir görüntüsü vardı. Yani böyle 320p'den daha halice.
240 bile belki.
240 bile belki olmayabilir.
Çizgili.
Arada böyle bir yukarı dalgalanmalar, aşağı dalgalanmalar gibi şeyler olurdu. Buna benzeyen bir uygulama yapmışlar. Ne yapıyor bu uygulama? Sen videonu çekiyorsun. Ondan sonra o çekmiş olduğun videoyu sanki VAS ile çekilmiş gibi. Yavan bir görüntüyle alt tarafına da böyle tarih atarak böyle pikselli. TRT1'in en eski logosunu hatırlar mısın? Hatırladım. Pikselli. Ondan sonra o tarz bir şekilde tarih atarak yapıyor. Oldukça popüler olmuş. Denemek isteyenler aslında internete girip App Store'dan deneyebilirler.
Bu anılarımız ve geçmiş günlere karşı olan özlem insanoğlunun ta eski zamanlardan beri geliyor Berkaycığım.
Mesela ne zamanlar?
Mağara döneminde duvarlara yapıyorlardı biliyorsun, çiziyorlardı. Hani ne yaptık? Bugün bu hayvanı biz okla öldürdük. Mesela
ondan ama yarın o hayvan yok.
Yok.
Dümunu avlamıştık. Özlem. Ezlem. Ondan dolayı mı çiziyorlar?
Tabii, mesela bir dahaki hafta bakıyorlar. Geçen hafta ne güzeldi.
Yemiştik
bu hayvanı. Aynı şey geldi günümüze kadar geldi. Şimdi albüm evde var senin değil mi albüm?
Fotoğraf albümü. Evde annemler ben evlendikten sonra herhalde nereye koyacaklarını bulamadıkları için ya da sıkıldıkları için al şu albümleri dediklerini, benim küçüklük albümleri var.
Yani küçüklük, çocukluk. Bebek.
Çocukluk. Her erkekin albümünün ilk sayfasında pipili resmi olduğu
siyah beyaz
resim vardı. Öyle bir albüm var.
Yani o zaman o albümler bizim aslında geçmiş özlemimiz. Biz bu albümleri artık bakmıyoruz. Nerede olduğunu bilmiyoruz.
Artık fakat dijital resimler falan kullanılıyor.
Fakat bu albüm tutma özlemi Berkay.
Yeniden mi doğuyor bu arada?
Yeniden doğuyor ve yurt dışından bir kaynak olarak Türkiye'ye geliyor. Bu da bir albüm lobisinin oyunu. Ben sana söyleyeyim.
Nasıl bir oyun hocam?
Bak, Norveç ya da Finlandiya başbakanı demiş ki iPhone Nokia'yı yok etti. iPad kağıt endüstrimizi bitirdi. İntikamımızı alacağız demiş.
Bizde en fazla ne var? Mal.
Ne? Kağıt.
Kağıt, kürek, ağaç. Bunu satışa dönüştürmemiz lazım. Hemen ekonomi bakanı toplandı. Bunun üzerine başbakan bunu demiş.
Albüm için teşvik vermeye karar
verdi. Ve scrapbook lobisi oluşmuş.
Evet hocam, scrapbook. Şimdi yurt dışından gelen bu alışkanlığın ismi scrapbooking.
Evet.
Nedir dersek özetle?
Scrapbooking aslında küpür kesmeyle anlamına geliyor Türkçe olarak. Yani sağdan soldan kesmiş olduğun küpürleri bir defterin içine yapıştırmak kaydıyla tercihen kalın bir defter olması.
Kalın kağıtlı. Ve rengarenk güzel.
Rengarenk, janti. Ondan sonra yani bir kütüphaneye koymuş olduğun zaman ya da salonda bir sehpanın üzerine bırakmış olduğun zaman gelende dikkat uyandıracak.
Mesela,
bu ne acaba gibi diyecek.
Bu şey gibi bir şey yani. O zaman geçmişten günümüze gündelik olarak işte bugün bunu yaptık.
Evet.
Ondan sonra bugün evladım halıya sıçtı, fotoğrafını çektim, çıktısını aldım, yapıştırdım.
Evet, bu arada sadece şey yapmak, yani yapıştırmak zorunda değilsin. Kağıt kullanmak zorunda değilsin. Herhangi bir şeyi de yapıştırabiliyorsun. Mesela bugün
parmağım
evladım
kanadı,
sıçtı dediği zaman kitabı şöyle bir çevirip üstüne şöyle hafif basıp çekersen o dokuyu mesela kitaba geçirebilirsin. Hafif bir koku da geçmesi olur. Yıllar sonra bakmış olduğun zaman o anı çok iyi hatırlarsın, emin ol. Çünkü beyinde,
koku hafızası.
Evet, beyindeki koku hafızası da dalga geçilmez bu arada. Anında çözer olayı.
Özellikle bu son günlerde insanlar, yani zamanımızda, son günümüzde insanlar anı manyağı olduğu için bu mesela mantıklı bir şey. Yani kokuyla hatırlatma.
Kokuyla hatırlatma.
Şu anda kadar scrapbook'la ilgilenenlerin aklına gelmediyse.
Çünkü aslında bizim bilmediğimiz bir sürü duyular daha var hocam. Mesela geçen bir AVM'de gidiyordum. 9 boyutlu sinema diye yazmışlar.
Şimdi bu zaten 13-14 çıktı.
O çıktı. Ben en son onu 4'te 5'te bırakmıştım. Küçük esnaf bunu 12, 13, 14, 15'e doğru tamamlamış. Boyutlar nedir diye soracağım bugün merakımdan yani. Abi 4'e kadar takip edebildik biz. 4'ten sonrası nedir? Bir açıklar
ne veriyorsunuz?
Ne veriyorsunuz diye.
Bu scrapbooking abi öyle bir yere gelmiş ki eğitimler düzenleniyor. Ankara'da kafelerde falan scrapbooking eğitimler.
Benim bununla ilgim şöyle başladı hocam.
Evet.
Bu bir servisi kullanırken işte
emekli oldun, evde oturmaya başladın. Ne yapayım diye düşünürken.
TSK'dan emekli olduktan sonra albay olarak apartman yöneticiliğine soyundum. Almadılar. Kazanamadım seçimi. Ne yapayım? Scrapbook tutayım dedim. Şöyle oldu. Bir fotoğraflarımı bastıracaktı bir dijital serviste. Bunları böyle basmayalım da scrapbook verelim dediler. Ondan sonra ben de dedim scrapbook tamam biliyoruz ne olduğunu da yani Türkiye'de nasıl bu iş acaba scrapbook olayını araştırınca Ankara'da bir eğitime denk geldim Google'larken. Merak ettim ya dedim bu eğitim doluyor mu acaba ne oluyor diye. Aradım böyle İstanbul'un İstiklal Caddesi'ne benzer bir semtte caddede Ankara'da işlek bir yerde aradım dolu dediler yer yok. Ben de şaşırdım oldukça sonra bir bu konuyla ilgili araştırma yapma ihtiyacı duydum.
Peki scrapbooklar abi nedir? Bir vicdan azabıdır bence aslında geleceğe.
Scrapbooklar geleceğe bir vicdan azabıdır Bora.
Yani geçmişe dönüp baktığında ulan ne kadar gençtik. Anam evladım ne kadar küçüktü işte ne güzel günlerdi diye. Hep güzel geçti.
Şunu yapayım şuradaki kahverengi. Onu hatırladım ben onu geç. Geç. Onu geç ondan sonra. Yurt dışındaki örneklerde çok çılgın örnekler var tabii ki. Yani şey yani sırf kağıt değil adam oraya düğme dikiyor köşesine. Onun ilk kopan düğmesi. Ondan sonra ilk bilmem nemin şeyi. Gravatını kesip yapıştırıyor. İşe giderken kullanmış olduğum ilk gravat.
İleride var. Mesela çocuk terapiye gideceği zaman psikoloğa götürse yanında. Anan baban nasıl bir manyaktı? Sen o aileden nasıl çıktın? Hani çok fazla terapiyi de kolaylaştıracak bir şey olabilir aslında.
Olabilir yani.
Scrapbook'a baktığı zaman.
Bir nevi GBT tarzı olur.
GBT geçmişte gidildi. Çocuklara ileride bırakılabilecek vicdan azaplarından bir tanesi bu Berkaycığım.
Evet.
Ben başka bir tanesini söylemek istiyorum.
Çok merakla dinliyorum bu arada.
Ben çocuklarıma miras olarak kütüphanemi bırakacağım.
Ay çok güzel.
Çok güzel. En sevdiğim laf. Kütüphane neden? Mı? Neden kütüphane? Manyağım. Çünkü çocuklara eziyetten hoşlanıyorum. 500 kitaplık.
Ya bu kitapları ne yapacağız abi?
Anamın yani, babamın
hatırası. Anamın babamın hatırası bunlar. Ne yapacağız? Nereye sokacağız bunları diye düşünürsün. Hani bir çözüm ilk çözüm. Kaç kardeşse o kadara bölelim. Abi yarısını sen al. Yarısını ben alayım. Ama o da yetene kadar bir dağılma olmuyor yani. Ondan tabii. Sonra.
Bence bunu en güzel yakma yeri Berkaycığım. Kurtarma yeri yakmak.
Yakmak mı diyorsun?
Mangal. Kitapları? Yani her
kitaplar
hafta.
Yakılmaz burada. Yani kütüphaneyi bırakan bir insanın. Yani sana kitap kütüphaneyi sana bıraktıysa hayal edemiyorum o kütüphaneyi yani.
Evet yani öyle bir kütüphane sana kalmasın.
Yani benim kafamda böyle büyük büyük kütüphane var. Sen bir kütüphanesi gibi bir yer oluyor. Onunla. Bir de onun içerisinde çok gereksiz kitaplar da olabilir.
Tabii.
Mesela bir zamanlar çok meşhur olan Mor Pembe dizi serileri vardı. Hatırlar mısın hocam?
Bilmez miyim?
Yani televizyonda kırmızı noktalı yayın yapılamadığı dönemlerde
kitapla.
Bunun kitapla yapılan versiyonuna Pembe dizi, Mor dizi. Galiba hala var. Geçen vardır. Bir yerlerde gördüm. Erotik içerikli bir nevi Blue Jean'in son sayfasındaki forum alanına benzeyen entrikalar dolu. Ondan sonra bir kitap şey. Mesela onlar da kütüphanenin içerisinde olur. Ne yapacaksın o kitabı? Onu ben kitaptan saymıyorum. Mangalda değerlendirebilirsin mesela kendisini.
Teknoloji her gün ilerliyor.
Şüphesiz.
Ve bunun en önemli önderi kim Berkaycığım?
Google.
Evet. Ne yaptı Google?
Google logoyu değiştirdi.
Ya Berkay ya.
Google logoyu değiştirdi. Çok önemli bir gelişmeydi.
Bununla ilgili makale yazmadın mı?
Bununla ilgili makale yazmadım ama o kadar çok yazı gördüm ki. Yani Google'ın logo değiştirmesi ondan sonra dünya üzerinde nasıl bir gündem olabiliyor? Buna şaşıyorum kalıyorum. Yani insanların bu kadar bu konuyla ilgili konuşacak şeyleri var mıydı?
Var mıydı? Ve artı bununla ilgili olmuş olmamış. Rengi şöyle olsaymış, böyle yatırsalarmış, böyle dik tutulmuş.
Genelde okuduğum makaleler şu yani. Şimdi Google logoyu yapmış, %95'de olmuş.
Olmuş.
Olmuş ama bir %5'lik bir rötuşluk. Bak ben o rötuşu yaptım. Bu orijinal Google. Bu benim rötuşlusu. Ondan sonra bu tam oldu. Şeklinde birkaç tane makale gördüm.
Uyuşturucu gibi bir şey.
Evet abi.
Şimdi Google uzun zamandan beri sürücüsüz araba üzerinde.
Evet birçok versiyon yaptı kendisi.
Evet biliyorsun çirkin bir şey o arabanın tipi de.
Evet.
Birçok başka marka da sürücüsüz araba üzerinde çalıştı.
Boracığım sürücüsüz arabaya biner misin sen?
Yani şimdi sürücüsüz araba bana biraz uzak ve ters geliyor.
Niye mesela sürücüsüz bir arabaya bindiğimiz zaman şoförle gidiyorsun değil mi sürekli? Şoförü diyorum dur diyor geç diyor. Bir de sürücüsüz arabada zaten kırmızı ışıkla geçme fantezisi yapamazsın.
Yani sürücüsüz arabada hiçbir şey yok abi.
İşte diyorum onu soruyorum. Yani bir arabaya binmiş olduğun zaman niye sürücüsüz arabaya binmek istemezsin?
Zaten arabaya binmenin zevki gün geçtikçe azalıyor Berkay.
Niye
mesela
abi?
Şimdi 1.4 TSI start stop motor arabalı motorlu arabaya biniyorsun. Tamam çevresel bilinç bir yanda ama hani böyle bir müzik açıp da lan start stop arabada da
şöyle
şey yaşayamıyorsun.
AC/DC'yi açtın şöyle bir tam gaz verdin gaza bastın yok. Fıs böyle falan diye bir ses yok.
Ya da tam gaza basınca araba durmuş zaten önce kendini çalıştırıyorsun. Olmuyor
tabii yani ki. Doyurmuyor değil mi?
Dün geçtikçe işin keyfi gidiyor. Sürücüsüz arabayla zaten işin keyfi iyice gidecek.
Gidecektir.
Yani bir tadı kalmayacak. Zaten burada başka bir sorun daha var.
Nedir abi en büyük sorun?
En büyük sorun. Büyük sorun demeyeyim de yani başka sorun şu. İki sürücüsüz araba kaza yaptığı zaman kimi suçlayacağız?
Kimi suçlayacağız?
Biri sürücülü biri sürücüsüz ise belli zaten kimi suçlayacağımız. Sürücüyü
suçluyoruz. Karayolları bence suçlarız. En güzel karayolları suçluyoruz.
İnsan faktörü nerede var? Bu yolu kim yaptı? Belediyeyi suçluyor.
belediye suçlayabilirsin.
Ne olacak abi? Hani hiç kaza yapmayacak
bilmiyorum,
diyebilirsin.
Geçen bununla ilgili makale okuyorduk seninle. Oradan aklıma geldi. İngiltere'deki avukatlar da bu konuyla ilgili düşünüyorlarmış. Çok evet. Medeniyetler ülkesi olduğu için kendisi sorunları aşmışlar. Acaba olursaları düşünüyorlar
şu anda. Türkiye'deki müşteri hizmetleri seviyesini düşündüğün zaman, yani Türkiye'deki firmaların verdiği müşteri hizmetlerini, buradaki distribütörlere falan, yani bu iş üretici firmaya doğru giderse alabileceğin hizmet, yaşayacağın sorunları düşünürsün yani. İşte efendim siz arabada o sırada yüksek sesle konuşmuşsunuz da arabanın kafası karışmış da o yüzden çarpmış.
Müziği çok açmışsınız da arabanın akü zayıfladığı zaman beyni arabanın şey yapmış, yeteri voltajı alamayınca ondan sonra karar konusunda biraz sıkıntıya düşmüş. O sırada çarpma olmuş.
Hangi parfüm kullanıyorsunuz? Gucci mi? Aha, o sensörleri bozuyor efendim.
Gibi çok çeşitli şeyler olabilir.
Hatırlıyorsan biz daha önceki eski arabalarımızdan bir tanesindeki gösterge panelinin şeyleri gitmişti, ampulleri.
Evet.
Servisin söylediği şey, arabanın paspaslarını yıkıyor musunuz? Yani bu gibi şeylerle tabii her zaman karşılaşabiliriz. Sürücüsüz arabalar bizim için bir gelecek olsa da Berkay'cığım, ben şahsen mümkün olduğu kadar hayatta olduğum sürece binmek istemiyorum onlara.
Ben de binmek istemiyorum. Eğer sürücüsüz bir arabaya binme hissiyatı istersem kendine, trene verebilirim mesela. Evet. Onda öyle bir hissiyat var.
En iyi sürücüsüz araba trendir.
Trendir diyebiliriz.
Sürücüsüz arabanın şekli bir çirkin. Başka bir kötü bir şey daha hatırlatıyor biliyorsun.
Ne hatırlatıyor abi sana?
Bu Wall-E filmi vardı ya.
Wall-E.
Robot. İnsanlar dünyayı terk ediyor.
Çöp topluyor arkadaş. Şey, bir robottu kendisi.
Evet. Orada da insanların böyle genelde hayatları bu tür tasarıma benzer şeylerin üzerinde geçiyordu araçların.
Hocam benim burada anlamadığım nokta şu. Şimdi biz ve çevremizdeki çoğu teknoloji firması insanların hayatlarını ondan sonra kolaylaştırmak için bunları yapıyorlar değil mi?
Evet.
Mesela bugün işte yeni akıllı saatler çıkıyor. Akıllı telefonlar daha akıllı hale geliyor. Yok işte akıllı evler, sürücüsüz arabalar falan. Hep bir insan olduğunun hayatını ondan sonra daha rahatlatmak, insanı daha böyle bir refah düzeyini arttırmak için yani yapılan şeyler.
Patatesleri büyütmek için gibi bir şey oluyor.
Peki sonra neden hocam? Yani insanlar bu sürelerden kazanıyorlar da
ne bokuyorlar?
Ulvi bir şey mi yapıyorlar? Yani mesela yeni bir galaksiye gidecek teknolojiyi araştırmak için adama ihtiyacımız var ama insanlar evde ışık açıp kapatmaktan ya da kombiyi ayarlamaktan çok vakit kaybediyorlar. Bu sırayı, teknolojiyi orada kullanalım, oradan kazanmış olduğumuz insan gücüyle diğer galaksiye gidebiliriz diye bir düşünce var. Yani
bence burada
insan olduğunun refahı niye artmak zorunda hocam? Niye? Ben bunu anlamıyorum yani. Ne olacak?
Değil mi? Ben
sonuç,
de anlamıyorum.
Sonuç Wall-E filmindeki gibi olacak.
Hayır, sonuç zaten Facebook'a bakacaksın, Instagram'a bakacaksın, çift tıklayacaksın, üç tıklayacaksın.
Şöyle büyüt, şöyle küçült.
Daha iyi ne yapacaksın? Yani scrapbook mu yapacaksın? Yapacaksan tamam. Onu yapmayacağın kesin ama.
İşte aynı Wall-E filmindeki gibi oluyor. Abi. Evet. Orada da bir sahne vardı ya, böyle büyük bir gemiyle dünya çok pis bir yer olmuş. Başka bir yere gitmişler. O geminin içerisinde insanlar ellerinde
sürekli
yiyorlar ve sürücüsüz arabaların üzerinde sağda solda geziniyorlar şeklinde bir şey vardı. Onu ben çok uzak görmüyorum şu anda. Açıkçası.
Ben de kesinlikle uzak görmüyorum Berkaycığım. Ben bu konudaki teknolojiye karşıyım.
Hangi
hatta konu? Şu yani bu tür insanların hayatını kolaylaştıracak her şeye karşıyım.
İnsanların hayatı bence tam tersi de zorlaştırılmalı bunu.
Nasıl olmalı mesela?
Daha zor olması lazım insan hayatı.
Nasıl?
Çok daha çileli, çok daha zor. Sürekli böyle bir Rambo Rocky modunda yaptığım Survivor modunda olması lazım. Neden? Bak mesela iyi dedin. İnsanlar neden Survivor gibi dizileri izliyorlar buna?
Neden?
Çünkü hayatlar çok ediyorum. Rahat. Diyorlar ki zor olduğu zaman nasıl olurdu diye bence düşünüyor olabilirler. Böyle o yüzden challenging böyle
bir şey yapalım. Mesleği acaba yanlış mı seçtik? Yani psikolog konusunda çok bir ışık görüyorum biz de Berkan.
Psikolog da olabiliriz. Çok zorlaştıralım. Her şeyi zorlaştıralım gibi bir yönetimde şey olabilirsin. O yüzden her iyi zamanlı doğru düşünüyorum. Düşünüyor musun?